Ayrım 10. Dişi kurdun rüyaları. Cengiz Aytmatov. Sayfa 89. Evet anlıyorum dedi Gorodeski hoşgörülü bir gülümsemeyle çayından bir yudum daha alarak sonra devam etti. İlk bakışta bu görüşüm pek şaşırtıcı ama senin teorine gelmeden önce rahat rahat çayımızı yudumladığımız şu anda orta çağda sevgili papaz çocuk, koyu Katolik Avrupa'da, mesela İspanya'da veya İtalya'da, sen böyle bir çılgınlığa cesaret ettiğin, ben de seni dinlediğim için önce aforoz edilir sonra diri diri yakılırdık odun ateşinde. Kemiklerimiz kül olur, rüzgarda savrulurdu. Aziz Inquisition'a yapılan işkenceleri ve cellatların sevincini çok iyi hayal ediyorum. O devirde bir masumun sadece Meryem Ana'nın cinsi ilişkide bulunmadan hamile kalması olayını azıcık manalı bir tebessümle dinlemesi diri diri yakılmasına yeterdi. İnsan bunu bilince... Affedersin sözünü kesiyorum Viktor Nikiforovich ama diye itiraz etti Abdiyaz. Aynı anda sinirli bir şekilde öğrenci cübbesinin düğmelerini yeniden iliklemeye başlamıştı, devam etti. Buna çok gülmeni anlıyorum ama şaka bir yana bugün Engizisyon hala uygulansaydı, bu sapkınlığım yüzünden beni hemen yarın ateşe atacak olsaydılar bile söylediklerimin bir tek kelimesini dahi inkar etmezdim. Bundan eminim dedi Gorodetski başını sallayarak. Ben bu görüşe tesadüfen öyle birdenbire gelmedim. Hristiyanlık tarihini inceleyerek ve modern dünyayı gözlemleyerek geldim. Ve yeni bir görüş atmak istiyorum ortaya. Tanrı anlayışını çağdaş yapmak istiyorum. Bütün çabalarım başarısızlıkla sonuçlanacak olsa bile. Viktor onun sözünü kesti. Konuyu tarihe getirmiş olmana sevindim. Şimdi sana söyleyeceklerimi dinle biraz. Senin yeni bir tanrı fikrin soyut bir teoriye dayanıyor. Aydınların diliyle söylemek gerekirse bazı yerlerde söz konusu edilse bile bu böyle. Vaktiyle dedikleri gibi senin bütün görüşlerin ruh üzerine yapılan katıksız bir spekülasyondur. Sen yaradan programlamak istiyorsun. Ama o ne kadar çekici ve inandırıcı olursa olsun basit bir kavrama sığmaz, buna boyun eğmez. Baksana eğer İsa çarmıha gerilmeseydi asla bizim peygamberimiz olamazdı. Evrenin iyiliğini düşünen bu müstesna insan önce vahşi bir şekilde öldürüldü, sonra başka bir çehreye büründü. Ona gözyaşı döküldü, ululandı ve nihayet onun acıları ve bizim vicdan azabımızla yeniden yaratıldı. Başlangıçta Hristiyan inancı bir tapma ve kendini cezalandırma şeklindeydi. Umut ve pişmanlıktı, ceza ve mağfiret idi ve elbette gelecek sevgisiydi. Eğer bu bazıları tarafından kendi çıkarları için saptırılmışsa başka mesele. Bu da dünyanın bir kaderi, düşünsene. En kuvvetli olan, en büyük saygı uyandıran, en büyüleyici, çekici olan kim? İşkenceler içinde kıvranan, bir prensip uğruna çarmıha gerilerek ölümü kabul eden bir mazlum şehit, kurban peygamber mi? Yoksa soyut bir idealden başka bir şey olmayan modern zihniyette yüce ve mükemmel bir varlık mı? Bunu da düşündüm Viktor Nikiforovich, haksız değilsin. Ama yüce yaratan hakkındaki eski anlayışı değiştirme zamanının geldiği fikrimden vazgeçemem. Bu fikir kökleşmeyebilir. Dünyadaki bilgilerimize ters düştüğü de doğrudur. Yine de aşikar. Her neyse bu konuda seninle bir polemiğe girmek istemiyorum. Gerçekten soyut bir düşünceden hareket etmiş ve imkansızın peşine düşmüş olman pek mümkün. Fakat bunun hiç önemi yok. Benim düşünce tarzım kilise hukuku ile uyuşmuyor. Bu hususta bir şey yapamam. Ama biri bana hatamı gösterebilse gerçekten çok sevinirim. Gorodetski hak verdi, seni anlıyorum papaz Abdiyaz, her şeye rağmen tedbirli olmanı tavsiye ederim sana. Bir başka tanrı aramak kiliseye karşı işlenmiş en ağır, en bağışlanmaz suç sayılır. Kilisenin ileri gelenleri için senin bu fikrin evreni altüst etmek anlamına gelir.
Bunu biliyorum.
Ama bu tür bir teşebbüs kilise dışında daha da ağır bir ceza, bir hüküm getirir, bunu da düşündün mü?
Ama bu söylediğim bir paradoks, bir çelişki.
Bunu anlamakta gecikmeyeceksin.
Nasıl olur? İki ayrı konum bu noktada mı birleşecek?
Tam öyle değil. İşin doğrusu şu ki bu tür bir olaya hiç kimse iyi gözle bakmaz.
Tuhaf. Sana göre insanlar kendileri için zaruri olanı reddederler.
Çok büyük güçlüklerle karşılaşacaksın. Bunu istemiyorum. Ama cesaretini kırmak da istemiyorum dedi Gorodetski tartışmaya son vererek.
Abdias, Viktor'un bu uyarılarında çok haklı olduğunu anlamakta gecikmeyecekti. Birkaç gün sonra papaz okulunun ileri gelenleri garda önemli bir kişiyi törenle karşıladılar. Peder Dimitri dini kurumlarla papaz okulları arasında koordinasyonu sağlamaktan sorumluydu. Ona koordinatör peder diyorlardı. Orta yaşlı, çok ihtiyatlı, saygıdeğer bir insandı ve mevkiine çok yakışıyordu. Alışılmamış bir olay sebep olmuştu o gün onun gelişine. Huzuru bozan suçlu ise en yetenekli öğrencilerinden biri olan Abdias Kalistratov idi. Kutsal kitabı yeniden yazmak, çağdaş tanrı gibi şüpheli bir görüşü yaymak hatasını işlemiş, yoldan sapmıştı. Koordinatör peder bir uzlaşma sağlamaktan, ayrılan kuzuyu tekrar sürüye katmaktan, onu doğru yola çekmekten yanaydı. Yani skandal duyulmasın diye onu kilise camiasında bırakmak istiyordu ve buna yetkisi vardı. Bu konularda kilise laik kurumlardan farklı hareket etmiyor, ailenin kirli çamaşırlarını başkalarına göstermek istemiyordu. Abdias'tan daha tecrübeli olan peder Dimitri böyle hareket edecek, onu babaca azarlayacaktı biraz. Ama Kalistratov onu tamamen yanlış anladı, bu da pederin planını bozdu. Peder genç adamı öğleye doğru kabul etmiş ve konuşmaları en az 3 saat sürmüştü. Koordinatör ona önce binanın salonlarından birinde bulunan küçük kiliseye gitmelerini teklif etti.
Tahmin edersin ki seninle çok ciddi bir konuşma yapacağız ama bu tür işlerde acele etmek pek yarar sağlamaz. Onun için istersen önce Tanrı'nın evine gidelim. Her şeyden önce birlikte dua etmemiz gerektiğine inanıyorum.
Böyle derken hafifçe kızarmış göz kapaklarını kırıştırarak Abdias'a bakmıştı.
Tanrı sizi korusun Monsenyör dedi Abdias. Ben hazırım. Benim için dua, ruhumdan hiç çıkmayan, yüce yaradan üzerinde devamlı düşüncelerimin bir ezgisi, bir kontrapunktudur. Çağımız Tanrısı düşüncesinin beni hiç terk etmediğine de inanıyorum.
Biraz sabırlı ol evladım, önce dua edelim dedi koordinatör uzlaşıcı bir tonla.
Böyle derken koltuğundan kalktı. Delikanlının dine karşı küfür sayılacak çağımız Tanrısı kontrapunkt gibi deyimlerini bile duymazlıktan gelecek kadar alttan alıyor, yakınlık gösteriyordu. Tartışmayı daha başında tatsız bir havaya sokmak istemediği belliydi, devam etti.
Bu dünyada var olduğum günden beri Tanrı'nın lütuf ve bağışlamalarını her gün artan bir hayranlıkla hissettiğimi söylemeliyim. Bana dua yoluyla ulaştığımızı, duanın bizi biraz kendimizin dışına götürdüğünü anlamaktan da mutluluk duyuyorum. Tanrı'nın mağfireti bağışlaması sınırsızdır. Onun bize olan sevgisi sonsuzdur. Dualarımız belki onun için çocuk cıvıltısı gibidir. Ama bunlar bizim onun kişiliği ile şaşmaz şekilde birleştiğimizin göstergeleridir.
Kapı önünde ayakta duran Abdias, haklısınız Monsenyör dedi. Çok tecrübesiz, çok da sabırsız olduğu için susma taktiği gösteremedi ve bütün düşüncesini atıverdi ortaya. Söylemekte sakınca görmüyorum, anlayışlarımıza göre Tanrı ezeli ve ebedidir. Ama insanın bilgisi arttıkça düşüncesi de gelişiyorsa, Tanrı anlayışının da gelişme kavramının dışında kalmaması mantıklı görünüyor. Bu hususta ne düşünüyorsunuz Monsenyör?
Koordinatör bu soruyu kolayca geçiştiremezdi.
Bu ne coşku evlat diye bağırdı, sonra öksürüp aksırarak zaten düzgün olan cübbesini düzeltmeye çalışarak devam etti. Tanrı'dan bu şekilde söz etmek aşırı bir dalgınlık söz konusu olsa bile uygun düşmüyor. Bize Tanrı'yı anlama yetisi verilmemiştir. O bizim anlayabileceğimizden daha uzakta, dışımızdadır. Materyalistler bile bizim kavrama gücümüzün dışında bir alem olduğunu kabul ederler.
Yüce Tanrı söz konusu olunca bu hüküm daha da doğru olur.
Beni bağışlayın Monsenyör, olayları olduğu gibi ifade etmek gerekir. Bilincimizin, vicdanımızın dışında bir Tanrı yoktur.
Emin misin?
Evet, bunun için söylüyorum zaten.
Pekala, iyilerin üzerine noktaları koymadan önce biraz durup düşünelim. Sen ve ben teoloji konusunda bir konuşma yapacağız ama duamızı yaptıktan sonra. Şimdi az önce de söylediğim gibi beni kiliseye götürmeni istiyorum.
Bu din büyüğünün onu kendisini refakat etmeye daveti Abdias tarafından bir iyi niyet gösterisi olarak yorumlanabilirdi. Ama kovulma tehdidi altında bulunan bir öğrenci, sivrilikleri törpülemek, keskin uçları yasıltmak için bu durumdan yararlanmak istemiyordu. Koridoru geçtiler. Koordinatör önde, Abdias da yarım adım kadar geride yürüyordu. Peder Dimitri dik vücutluydu ve emin adımlarla ilerliyordu. Etekleri yerlere kadar sarkan kara cübbesi bir ulu kişi görünümünü veriyordu ona. Delikanlı da onu süzerken bu adam da yüzlerce yıldan beri saygı duyulan, kurallardan aldığı güce inanmış ama onu kendi çıkarları için koruyan bir kişilik görüyordu. Varlık gerçeğini arama isteği bugün onu böyle muazzam ama atıl bir kuvvetle karşı karşıya getiriyordu. Ama şimdilik ikisi de ona inandıklarına doğru gitmekteydiler. Her biri kendi tarzında, onun adına, dünya ve dünyada aldıkları yer hakkında ortak fikirleri sokmak zorunda olduklarını hissediyorlardı. Her ikisi de umutlarını ona bağlamışlardı. Çünkü o her yerde hazır ve nazır idi ve bağışlaması boldu. Günün o saatinde küçük kilise boştu, bu da onu olduğundan biraz daha büyük gösteriyordu. Daracık oluşunun dışında hemen hemen kaba bir yapıydı. Nişteki İsa'nın yüzü kupkuru bir şekilde siyah saçlarla çerçevelenmiş gibiydi. Sabit ve ciddi bakışlıydı ve beyaz çizgilerle taranmış bu yüz biraz fazlaca aydınlıktı. Yüksek rütbeli papazla vicdan hürriyetini terk etmek istemeyen genç dönme ya da sapkın yan yana diz çöktüler. Bakışlarını ve ruhlarını ona yönelttiler. Her biri onunla özel bir diyalog ümit ediyordu. Çünkü o aynı zamanda çok kişiyi de konuşabilirdi. Gündüzün ve gecenin her saatinde kendisine hitap eden herkesi, sayısız kişiyi dinleyebilirdi. O bu dünyada herhangi bir insanla, yerkürenin herhangi bir noktasında konuşabilirdi. O her yerde hazır ve nazır idi ve kadiri mutlak oluşu da bundandı. İki adamın duaları onları sıkıntıdan, üzüntüden kurtaracaktı. Her biri dualarında ona duydukları sevginin buyurduğu amel ve hareketlerinin doğruluğunu görmek istiyorlardı. Kendilerini an kadar kısa bir süre için işgal ettikleri yerde evrenin bir parçası olarak görüyorlardı. Haçın ışığında onları bu dünyaya getirdiği için Yaradan'a şükrediyor, ondan, onun adını söyleyerek ölmeyi nasip etmesini istiyorlardı. Sonra büroya döndüler ve burada ilk karşılaşma başladı.
''Evet evladım, sana bir ahlak dersi vermeye kalkışmayacağım.'' dedi koordinatör meşin koltuğuna rahatça gömülürken.
Abdias onun karşısında bir sandalyede oturuyordu. Genç öğrenci ellerini zayıf ve titrek ellerinin üzerine koymuş, saygılı, dikkatle dinleyen bir durum almıştı. Çetin bir tartışma beklediği için peder Dimitri'nin bakışlarında bir hiddet ya da kötü niyet görmeyince pek şaşırdı. Peder Dimitri onun düşündüğünün tam aksine çok sakin görünüyordu.
''Dinliyorum efendim.'' dedi Abdias itaatli bir sesle.
''Tekrar ediyorum, seni azarlayacak ya da sana yemin ettirecek değilim. Bu kadar ilkel bir usule önem vereceğini de sanmıyorum. Fakat ileri sürdüğüm fikirler pek kabul edilir şeyler değil. Fark etmiş olmalısın ki seninle iki eşit insan olarak konuşuyoruz. Üstelik oldukça zekisin, ben de samimi olacağım. Kilisenin çıkarı zekanın onun öğretisine karşı çıkmamasını gerektirir. İlahi kurallara, dinin hizmetine kayıtsız şartsız kendini vermeni ister.'' Görüyorsun ya, apaçık konuşuyorum. Ama bir baba gibi senin kulaklarını çekmeye de hakkım var. Çünkü ölen babanı Diakos Innokenti Kalistratov'u çok iyi tanırdım. O ve ben aynı inançtaydık. Yüksek, erdemli bir Hristiyandı o. Çok da geniş kültürlüydü. Şimdi kader beni seninle, dinin sadık hizmetkarı olan o kişinin oğlu ile karşılaştırdı. Ve hangi şartlarda? Senin hakkında çok güzel, yankılı şeyler duyduğumu gizleyecek değilim. Beni buraya getiren sebep ise gerçekten üzücü. Bana dediklerine göre dinde reform yapmak istiyormuşsun. Oysa bu konuda sen daha pek toysun, bir çömez sayılırsın. Senden duyabildiğim birkaç sözün, sendeki bu görüş ayrılığının, bu kopmanın asıl sebebi yaşının küçük olmasıdır, gençliğindir. Umarım bu tahminimde yanılmam. Birçok sebeplerden dolayı gençliğe özgü atılganlık ve kendini beğenmişlik çok çeşitli şekilde ortaya çıkar. Herkesin mizacına ve aldığı terbiyeye göre değişir. Sen hiç nice nice sınavlar geçirmiş yaşlı bir insanın o ileri yaşında birdenbire dininden çıktığını ya da kutsal dogmaları kendine göre yorumlamaya kalkıştığını gördün mü? Hiç sanmam. Birkaç örnek olsa bile pek azdır. Çünkü dini öğretinin aslı derinlemesine olarak ancak zamanla, yaşla öğrenilir. Zaten Avrupalı filozoflar ve özellikle de Fransız ansiklopedicileri de devrim öncesinde dine saldırmaya kalkışmışlardı. 200 yıldan beri de bu düşüncelerini yaymaya çalışıyorlar. Bunların hepsi gençti, doğru değil mi?
Evet efendim, gençtiler.
Görüyorsun işte. Bu gençlerin aşırılık tutkusunu gösteren ayrı bir delil, aşırıcılık ya da ekstremizme şu günlerde moda olan bir deyim, aşırıcılık, çocukluk hastalığından başka bir şey mi?
Belki öyledir ama bu genç adamların size göre ekstremizme yakalanan bu gençlerin sağlam esaslara dayanan çok iyi hazırlanmış, özümlenmiş fikirleri de var ki bunları da söylemek gerek.
Elbette, elbette ama bu ayrı mesele. Ne de olsa onlar kilise adamları değillerdi ve din hakkındaki bilgileri yalnız kendilerini ilgilendiriyordu. Ama sen gelecekte papaz olacaksın, senin için durum bambaşka.
Abdias söze karıştı. İşte bunun için ya, insanlar bana tam olarak güvenmek isteyecekler.
O kadar hızlı gitme bakalım dedi koordinatör kaşlarını çatarak. Senin iyiliğin için kafana sokmak istediğim şeyi anlamak istemediğine göre biraz daha açık konuşmaya çalışacağım. Önce şunu söyleyeyim ki iman dağını tırmanıp da kendi çelişkisinin kurbanı olan insanların sen ne ilkisin ne de sonuncusu olacaksın. Kilise böylelerini çok gördü. Büyük davalar kayıp vermeden kazanılmıyor ve bu yoldaki kazalar da kaçınılmazdır. Ama senin durumunda olanlar için bir tek alternatif vardır. Ya yanlış yola sapan bütün şüpheleri atarak doğru yola döner, kesin olarak ve bütün gücüyle gerçek imanı kabul eder. Ona coşku ile ve artan bir enerjiyle sarılır. Böylece büyükleri tarafından affedilir ya da inatla yanlış yolda gitmeye devam ettiği için bir sapık olarak kiliseden kovulur, aforoz edilir. Üçüncü bir yol olmadığını iyice anlıyor musun? Fikirlerin hoşgörü ile karşılanamaz. Yeterince açık anlatabildim mi?
Evet Monsenyör, ama ben de çok açık bir şekilde bu üçüncü yolun zaruretine inanıyorum. Bu yalnız benim için değil, dinin selameti için de zaruri görünüyor.
Haydi canım sen de.
10. ayrımın sonu. Sayfa 96.